Teknoblog Podcast başlıyor. Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yönetmeni. 21 Ocak haftasını artık sonlandırıyoruz. Bugün 25 Ocak 2013 Cuma ve bu programda Teknoblog Podcast'te 21 Ocak haftasında neler oldu, neler bitti hep beraber göz atacağız. Bu haftanın gündemine baktığımızda büyük teknoloji şirketlerinin geçtiğimiz mali çeyrek yıla ait rakamları açıkladığını görüyoruz. Apple, Google, Microsoft, Samsung, Nokia gibi büyük üreticiler, önde gelen yazılım veya donanım üreticileri rakamlarını açıkladı. Kim kar etti, kim zarar etti göreceğiz. Çoğunlukla kar etmiş gibi gözüküyor şirketler 2012 takvim yılının son çeyreğinde. Buna bakacağız. Bunun yanı sıra BlackBerry 10 gelecek hafta içerisinde 30 Ocak'ta lansman gerçekleştirilecek. Başta New York olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak aynı gün içerisinde gerçekleştirilecek lansmanlarla RIM'in yeni yazılım platformu ve bu platformla çalışacak olan ilk cihazlar tanıtılacak. Biz de bu büyük etkinlikten önce, büyük tanıtımdan önce RIM yöneticisiyle bir araya geldik. BlackBerry Türkiye yöneticisiyle ve bu platformun cihazı olan, şu anda geliştiricilere dağıtılmış olan Dev Alpha B cihazını inceledik. Bu konu hakkında konuşalım, izlenimlerimizden biraz bahsedelim ve bununla beraber yine BlackBerry ile ilgili, BlackBerry 10 ile ilgili bir iki laf söyleyelim. Bunun dışında Twitter Vine adı verilen yeni bir video paylaşım servisini duyurdu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirmişti. Twitter Vine adlı bir video paylaşım servisini satın almıştı. Bu servis henüz faaliyete geçmemişti. Twitter'ın satın almasından sonra faaliyete geçmiş oldu. Bununla ilgili konuşacağız. Daha sonra Samsung Galaxy Note 8, HTC M7, iPhone Mate ileriki dönemde yakın veya orta vadede görebileceğimiz cihazlar hakkında bir iki söz söyleyeceğiz. Bunlarla ilgili konuşacağız. Mobil Dünya Kongresi öncesinde dedikodular iyice artmış durumda. Ve son olarak da bir satın almadan bahsedeceğiz. Belkin, genellikle ağ yönlendirici cihazlarıyla bildiğimiz Belkin, bir başka ağ yönlendirici cihazlarıyla bildiğimiz Linksys'i Cisco'dan satın alıyor. Bundan bahsedeceğiz ve bu haftanın podcast bültenini sonlandırmış olacağız. Hemen başlıyoruz. 2012 yılının bitmesiyle birlikte çoğu şirket için de mali çeyrek kapanmış oldu. Baktığımızda her şirket farklı bir mali çeyrek periyodu belirliyor. Bazıları takvim yılını baz alarak yılın ilk çeyreğini, kendi mali yılının ilk çeyreği belirliyor. Bazı şirketler de mali yılını Nisan ayında, Temmuz ayında, bu gibi farklı aylarda başlatabiliyor. Mesela Apple'ın 2013 mali yılı geçtiğimiz Ekim ayıyla beraber başlamıştı ve şirketten ilk gelen rakamlarda 2013 mali yılı birinci çeyrek sonuçları oldu. Aslında bu sonuçlar şirketin 2012 takvim yılının son çeyreğinde elde etmiş olduğu rakamlara denk geliyor. Baktığımızda Apple mali yılının birinci çeyreğinde 54.5 milyar dolar gibi rekor bir gelir elde etti. 54.5 milyar dolar gerçekten oldukça yüksek bir rakam. Apple'ın ürünlerinin ne kadar yüksek kar marjıyla satıldığını biliyoruz. İster Mac bilgisayarları olsun, ister iPhone olsun, iPad olsun, iPod Touch olsun. Hepsi çok daha ucuza mal ediliyor. Ancak premium ürünler olduğu için, katma değeri yüksek ürünler olduğu için, talep gördüğü için ve bir de Apple markası var, markaya da para veriyoruz. Sonuç olarak oldukça yüksek fiyatlara satılıyor Apple'ın bu cihazları. Ve sonuç olarak da Apple da oldukça yüksek kar edebiliyor bunlardan. 54.5 milyar dolar gibi bir gelirden 13.1 milyar dolar gibi bir kar elde etmiş Apple geçen çeyrekte. Tabi rakamlar bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırılıyor genellikle performansı ölçmek açısından. Bir de genellikle piyasa şartları dönem dönem değişebiliyor. Mesela yılın son çeyreği ile yılın ilk çeyreği ardarda gelen dönemler aynı şartlara sahip olmadığı için performans açısından karşılaştırmak doğru olmuyor. Bu nedenle bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırmak çok daha doğru. Bir önceki yılın aynı döneminde yine tatil dönemiydi, alışveriş miktarı yine fazlaydı. Bu yılda yine aynı durum söz konusu. Yani iki şartları eşit olan iki dönemi karşılaştırmak daha iyi. Baktığımızda Apple geçen yıl aynı çeyrekte 46.33 milyar dolar gelir elde etmiş. Bunun üzerinden 13 milyar 60 milyon dolarlık bir kar elde etmiş. Baktığımızda gelirler artıyor, ancak gelirlerin artmasıyla aynı oranda bir kar artışı söz konusu değil. Zaten böyle bir tablo çıkmış olması biraz yatırımcılarda morallerin bozulmasına neden oldu. Aslına baktığımızda Apple bu tabloyla Wall Street'in beklediği tahminlerin üzerine çıkmış oldu biraz. 54,8 milyar dolar gelirden 12,8 milyar dolar kar şeklinde bir tahmin gelmişti Wall Street cephesinden, çevresinden. Apple bunu tutturmuş oldu. Ancak yatırımcılar, tabloya bakan yatırımcılar Apple'ın bu rakamları açıklamasından sonra hisse satmaya girişler, moraller biraz bozuldu ve Apple'ın hisseleri bu rakamlar açıklandıktan sonra biraz düşüş gösterdi. Ancak daha sonrasında toparlanma söz konusuydu yine aynı gün içerisinde. Şu anda baktığımda da karşımda Apple'ın Nasdaq diye işlem gören hisselerinin son durumu var ve %12,35'lik bir düşüşle kapatmış. Apple dünü, yani 450 dolarlık bir hisse senedi fiyatı var. Apple'ın piyasa değeri gitgide azalmaya devam ediyor. Bakalım Steve Jobs sonrasında şirketin yenilikçi ürünler üretememesi, yenilikçilik konusunda, insanları heyecanlandıracak ürünler konusunda pek başarılı olamaması nedeniyle şirketin hisse senetlerinin daha önce ulaşmış olduğu 600-700 dolarlık seviyelerden aşağı doğru düşmekte olduğu söyleniyor. Bakalım biraz da detaylara, yapılan rakamlarına. iPhone satışlarına baktığımızda bir yıl öncesinin 37 milyonluk seviyesinden 47,8 milyonluk bir seviyeye yükselmiş durumda iPhone satışları. Oldukça ilgi var tabii, iPhone 5'in çıkması bu noktada oldukça önemli. Bir önceki çeyrekte, 2012 mali yılının son çeyreğinde 26,9 milyon iPhone satışı gerçekleştirmiş Apple. Bu 47,8 milyona çıkmış. iPhone 5 Apple'ın 2012 mali yılının son çeyreğinin hemen sonunda piyasaya çıkmıştı. Esas etkisini 2013 mali yılının ilk çeyreğinde göstermiş oldu. iPad satışları da 22,9 milyon ile rekor kırdı. Bir önceki yılının 15,43 milyonluk seviyesinden bir önceki çeyreğin 14 milyonluk rakamlarını bir ay üzerine çıkılmış oldu. Aynı zamanda 2012'nin son çeyreğinde de 15,43 milyonluk bir satış gerçekleşmişti. Tabii ki iPad satışlarının artmasında da iPad mini'nin de piyasaya çıkmış olması önemli bir etken. Apple toplamda 75 milyon iOS cihazı satmış geçen çeyrekte. Mac tarafına baktığımızda ise satışlar 4,1 milyona düşmüş. Geçen yıl, halbuki geçen yılın aynı döneminde 5,2 milyonluk bir durum, bir satış söz konusuymuş. Baktığımızda iMac serisinin piyasaya çıkışının gecikmesi, yeni iMac'in piyasaya çıkışının gecikmesi belki bu tablonun düşüşün olmasında bir etkisi olabilir bunun. Bunu söylemek gerek, bunun altını çizmek gerek. Belki aradaki fark bununla açıklanabilir. Bir de zaten post PC dönemindeyiz. Bunu söyleyelim. Her ne kadar PC olarak Windows bilgisayarlar anılsa da sonuçta Mac'ler de, iMac olsun, MacBook olsun, bunlar da masaüstü sistemler, dizüstü sistemler, bir arada bir grup bilgisayar olarak alınıyor. İnsanların bunlar yerine tabletleri çok daha fazla tercih ettiğini görüyoruz. Yani iPad, Apple'ın kendi iPad birimi aslında bir taraftan da Mac biriminin satışlarından yiyor. Başka rakamlar da var. O ilginç notlar da verildi. Apple'ın açıkladığı finans raporundan sonra düzenlenen telekonferans oturumunda, bu toplantıda Apple'ın CEO'su Tim Cook ile mali işler üst yöneticisi Peter Oppenheimer vardı. Baktığımızda neler söyleyebiliriz bu notlarla ilgili olarak? 4 trilyon bildirim geçirmiş bildirim merkezi tarafından. Game Center kullanıcıların sayısı ise 200 milyona ulaşmış. Apple TV biliyorsunuz, Apple'ın ileride yatırım yapacağı, daha fazla yatırım yapacağı düşünülen bir alan. Şu anda sadece bir set üstü cihaz görüyoruz, ancak ileride Apple'ın düz ekran televizyon çıkaracağı, Apple TV çıkaracağı söyleniyor. Bu nedenle Apple TV biraz daha ilgiyle izlenmeye başladı. Zaten Tim Cook'ta Apple TV olan ilgilerinin giderek daha fazla arttığını söylüyor. Geçen çeyrekte 2 milyon üzerinde Apple TV cihazı satışı gerçekleştirilmiş ve bu kalemde de yıldan yıla %60'lık bir artış kaydedilmiş. Bunun da altını çizmek gerek Apple ile ilgili olarak. Apple'dan Google'a geçelim. Google'ın tablosuna bir bakalım. Apple'dan sonra Google'a baktığımızda Google'ın 14,4 milyar dolar gelir elde ettiğini görüyoruz 2012'nin 4. çeyreğinde ve bu 14,4 milyar dolarlık gelirden de 2,9 milyar dolarlık bir net kar elde edilmesi söz konusu. Google'un altında faaliyetlerine devam eden Motorola Mobility var. Onun da rakamları yer alıyor. Google'un açıklamış olduğu finans raporunda Motorola Mobility 1.51 milyar dolar gelir elde etmiş ve Google'ın toplam gelirlerinin %11'lik kısmını oluşturmuş. Ancak baktığımızda şirket 353 milyon dolarlık bir operasyon zararı açıklamış. Ortaya çıkan tabloya bakıldığında Google'ın 2.89 milyar dolar net kar elde ettiğini görüyoruz. Bu tablo 2011'in son çeyrek yılında elde edilen 2.71 milyar doların da biraz daha üzerine çıkmış oluyor. Google'ın reklam ve diğer olarak nitelendirildiği gelir kalemlerinde 12.91 milyar dolarlık bir gelir elde edilmesi söz konusu ve yıldan yıla bu alanda 122'lik bir artış kaydedilmiş. Google'ın sahip olduğu siteler 8.64 milyar dolar gelir getirmiş. Google ağı altında, Google'ın reklama altında bulunan ortak sitelerde 3.44 milyar dolarlık bir gelirin elde edilmesine olanak sağlamış. Bu iki kalemde sırasıyla %18'lik ve %19'luk artışlar kaydedilmiş. Google ve ortak sitelerde gösterilen reklamlardan tıklama başına elde edilen gelir yıldan yıla %16 oranında düşmüş. Ancak bir önceki çeyrek yıla göre %2'lik bir tıklama sayısında artış kaydedilmiş. Bu da aslında birim tıklama başına maliyetin düştüğünü hem Google'ın hem de reklamları yayınlayanların ceplerine daha az para girdiğini gösteriyor. Bunu da söylemek gerek. Devam ettiğimizde Google'ın toplantısıyla açıklamış olduğu finans raporları ile ilgili olarak aslında Google'ın Motorola Home birimini de normalde kendi finans raporu içinde açıklaması gerekiyordu. Ancak Motorola Home şu anda satış aşamasında olduğu için sonuçları ayrı ayrı yayınlıyor Google. Aslında ikisini beraber değerlendirdiğimizde normalde Google'ın 15.2 milyar dolarlık bir gelir üzerinden kar zarar hesabının yapılması gerekiyordu. Baktığımızda Google'da finans raporunu açıkladıktan sonra bir telekonferans düzenledi ve bu telekonferansta şirketin başkanı Larry Page hazır bulundu. Larry Page tedarik konusunda Nexus cihazlarının özellikle Nexus 4'ün tedarik konusunda süreci daha iyi yönetmek gerektiğini dile getirdi. Bunun yanı sıra mobil deneyimi arttırmayı sağlayacak fırsatlardan da bahsetti. Pil ömrünün hala büyük bir problem olduğunu dile getiren yönetici sürekli şarj etme zorunluluğuna dikkat çekti. Bu arada YouTube'da konuşulan Google'ın ilgi gösterdiği bir başka konu. Biliyorsunuz YouTube Google'a büyük bir gelir getirebiliyor. Örneğin Gangnam Style'ın YouTube üzerindeki videosu sayesinde yaklaşık 8 milyon dolarlık bir reklam geliri elde edildi. Bunun yanı sıra Google ile reklam yapan en büyük yüz küresel şirketin 2012 yılında YouTube'a bir önceki yıla nazaran %50 daha fazla harcama yaptığı da Google tarafından kaydedildi. Yani ortada oldukça önemli bir tablo var. YouTube açısından YouTube önemli bir fırsat teşkil ediyor Google için. Google'dan geçelim Microsoft'a. Microsoft'ta daha bugün açıkladı. Bugün haberini yazdık Teknoblog'da. Microsoft'un ikinci mali çeyrek yılının rakamları ile ilgili olarak bir yazı girmiştik bu sabah saatlerinde. Microsoft geride kalan çeyrekte 21.46 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre %2.7'lik bir artış kaydetmiş oldu bu alanda. Hisse senedi başında 76 sent kazanan yazılım devi 6.38 milyar dolarlık bir net kar elde etmiş oldu. PC satışları düşüş gösteriyor ancak Microsoft biraz da Windows 8'in çıkışının etkisiyle 5.88 milyar dolarlık bir gelir elde etti. Windows birimi bu geliri elde etmiş oldu. 60 milyon Windows 8 lisansı satılmış. Bu ayın başlarında açıklanmış olan, gayri resmi olarak açıklanmış bu rakam. Şimdi Microsoft'un resmi açıklamasına da girilmiş oldu. Bu arada Microsoft yaptığı bir bilgilendirmede dünya geneline dağılmış kurumsal masaüstü sistemlerin %60'ında Windows 7'nin çalıştığını dile getirdi. Bu da neyi gösteriyor? Kurumlar artık Windows XP'den daha modern bir işletim sistemine doğru geçiş yapıyor. Windows 8 güncellemelerinin Surface ve toptan lisans anlaşmalarının etkisiyle OEM'lere bağlı olmayan Windows gelirleri de %40'lık bir artış gösterdi. Bildiğiniz gibi Microsoft doğrudan OEM'lere, bilgisayar üreticilerine Windows lisanslarını gönderiyor çoğunlukla ve üreticilerin yüklemiş olduğu, önceden yüklemiş olduğu Windows'lar, lisanslı Windows'lar tüketicilere sunuluyor. Yani daha Microsoft Windows 8'i ya da Windows işletim sistemini üreticilere gönderirken bir kar elde ediyor. Ancak Bir de normal kendisi doğrudan satış kanallarına sürüyor Windows'u. İster Surface'da olsun, ister diğer yollarla olsun. İşte bu ikinci kanaldan elde edilen gelir %40'lık bir artış göstermiş. Bunun yanı sıra Microsoft'un altında Xbox'ı barındıran eğlence ve cihazlar birimi de %11'lik bir artış kaydetmiş yıldan yıla ve 3,77 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş 2013 ikinci mali çeyreğinde. Microsoft'tan geçelim Samsung'a. Samsung oldukça parlak bir tablo çizdi. Aslında şirket bir iki hafta önce açıkladığı tahminlerle böyle bir tablonun geleceğini önceden haber vermişti. Baktığımızda şirketin o beklentileri karşıladığını görüyoruz. 2012 4. çeyrekte 56 trilyon wonluk bir gelir elde etti Samsung Güney Koreli şirket ve bu 93,28 milyar Türk lirasına karşılık geliyor. Bu gelir üzerinden 8,84 trilyon won yani 14,57 milyar Türk lirası da kârı hanesine yazdı Samsung. Şirket 2012'nin 3. çeyreğine göre kârını %10 arttırırken geçen yılın aynı dönemine göre ise %89,3 gibi büyük bir yükselme kaydetti. 2012 yılının geneline baktığımızda şirketin 331,4 milyar Türk lirası gelir elde ettiğini ve bundan da 47,88 milyar Türk lirası operasyon kârı elde ettiğini görüyoruz. Tabii Samsung'un böyle parlak bir tablo açıklamasında en büyük etken kesinlikle akıllı telefonlar. Özellikle Samsung Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modellerinin elde ettiği performans bu güzel tablonun ortaya çıkmasında itici güç niteliği taşıyor. Aynı zamanda yarı iletken birimi de etkileyici bir performans göstermiş Samsung'un. Yonga birimi bir önceki çeyreğe göre operasyon kar anlamında %39'luk bir artış kaydetti ve 1,42 trilyon won gibi bir rakama ulaştı. Televizyon tarafına baktığımızda da her ne kadar tüketici elektronik sektörünün problemli bir alanı olsa da televizyonlar Samsung bu alanda da sorun yaşamamış gibi gözüküyor. Tüketici elektroniği bilir mi ki bu altında televizyon ve görüntü panellerinde barındırıyor. Bir önceki çeyreğe göre %87'lik bir operasyon kârı artışı gerçekleştirmiş Samsung'un bu birimi. Rakamlar oldukça iyi ancak Samsung 2013'e ihtiyatlı bir bakışla giriyor. 2013'ün ilk çeyreği için kazançta düşüş yaşanabileceğine dikkat çekti Samsung. Bunda da tabii en önemli neden 2013'ün başı genellikle yılbaşlarının biraz daha durağan seyir izlemesi, talebin biraz düşmesi. Bu da tabii doğal olarak şirketlerin raporlarına, finans raporlarına, finans tablolarına etki ediyor. Samsung'da böyle bir parlak tablo açıkladı. Tabii bunda Android serisi akıllı telefonlarının, Android işletim sistemli akıllı telefonlarının etkisi büyük. Geçelim Nokia'ya. Nokia finans raporunu dün açıkladı. Dördüncü çeyreğiyle birlikte, 2012'nin dördüncü çeyreğiyle birlikte Finlandiyalı şirket yeniden kâra geçmiş oldu. Şirket Windows Phone cihazlarına, Lumia serisi Windows Phone cihazlarına büyük bel bağlamıştı ve görülüyor ki artık bu Windows Phone cihazları şirketin durumunu biraz iyiye çevirmesine yardımcı oluyor. Nokia geçtiğimiz haftalarda bir iki hafta önce 2012'nin 4. çeyreğinde 4,4 milyon Lumia cihaz satmayı beklediğini, 4,4 milyon Lumia cihaz satışı beklediğini dile getirmişti ve bu beklenti gerçekleşti. 2012'nin 3. çeyreğinde şirket 2,9 milyonluk bir Lumia cihaz satışı yapmıştı. Satışlardan 8 milyar avroluk bir gelir elde etmiş olan Finlandiyalı şirket çeyreği de 439 milyon avro karla kapatmış oldu. Bu arada Nokia'nın akıllı cihazlara daha fazla yönelmesinin, üst sınıf cihazlara yönelmesinin bir sonucu olarak 2011'de 140 avro olan akıllı telefonların ortalama satış fiyatı 2012'de 186 avroya yükseldi. 2012'nin 3. çeyreğinde 160 avro olan Lumia serisinin ortalama satış fiyatı ise yılın 4. çeyreğinde 192 avroya çıktı. Akıllı telefon satışlarında yaşanan büyük düşüş nedeniyle Nokia telefonların bir yıl önce 53 avro olan ortalama satış fiyatı da 45 avroya geriledi. Bunlar da Nokia ile ilgili önemli rakamlar. Gördüğünüz gibi 5 şirkete baktık. Teknoloji dünyasının önde gelen 5 şirketine baktık ve her birinin yılın son çeyreğini belki biraz da satışların artmasının etkisiyle, talebin artmasının etkisiyle oldukça iyi rakamlarla artıda kapattığını görüyoruz. Bakalım 3 ay sonra yılın ilk çeyreğine dair rakamları göreceğiz. Büyük ihtimalle Samsung'un da açıklamasında belirttiği gibi talebin biraz azalması nedeniyle biraz düşüşler görebiliriz. Bakalım bu yıl nasıl bir tablo karşımıza çıkacak? Apple'ın giderek düşen piyasa değeri tekrar artıya çıkış gösterebilecek mi? Yönünü artıya çevirebilecek mi? Google'ın, Samsung'un, diğerlerinin durumu ne olacak? Hepsini ilerleyen zamanlarda göreceğiz ve gelişmeleri ister teknoblog'da yazılarımız olsun, ister de bu podcast olsun tartışacağız sizlerle, bunu belirtelim. Geçelim RIM'e. RIM gelecek hafta BlackBerry 10 yazılımını, işletim sisteminin duyurusunu gerçekleştirecek ve dünyanın çeşitli noktalarında düzenlenecek. Tabii esas etkinlik New York'ta düzenlenecek. Bu etkinliklerde hem BlackBerry 10 işletim sisteminin özellikleri, nitelikleri tanıtılacak, hem de bu işletim sistemiyle çalışacak olan ilk cihazlar görücüye çıkacak. Geçen hafta içerisinde, aslında bu hafta içerisinde RIM Türkiye'den bir yöneticiliğe bir araya geldik ve BlackBerry Dev Alpha B cihazına şöyle bir göz atma fırsatı bulduk. Tabii esas burada odağımızdaki unsur BlackBerry 10 işletim sistemi, çıkacak olan cihaz da aslında ona oldukça yakın. Teknoblog'da sürekli sizle sızıntıları paylaşıyoruz. BlackBerry 10 cihazları ile ilgili olarak son olarak BlackBerry Z10 adı verilen bir cihazdan bahsediliyor. İşte o cihazın atası olarak nitelendirebileceğimiz, bir ön sürüm olarak nitelendirebileceğimiz Dev Alpha B cihazında BlackBerry 10 işletim sistemine şöyle bir göz attık. Aslında BlackBerry 10'u ilk görüşümüz değildi bu. Daha öncesinde de bir yerde BlackBerry 10'u şöyle bir kurcalama fırsatı bulmuştum. Baktığımda ne görüyoruz? İşletim sistemi daha önce de yazılarımızda belirttiğimiz gibi tamamıyla dokunmatik hareketlerle kontrol ediliyor. Dokunmatik ekranlı BlackBerry cihazlarında, BlackBerry 10 cihazlarında önde herhangi bir tuş görmeyecek gibiyiz. Her türlü işlemi parmağımızı ekranda sağa sola, yukarı aşağı sürükleyerek gerçekleştireceğiz. Bunu söylemek gerek. Zaten RIM'de bu noktada benim düşüncem, RIM'in bu hareketleri kullanıcılara oldukça iyi anlatması, iyi öğretmesi gerekiyor. Ancak bir yandan da şu var, mobil işletim sistemleri genellikle sezgisel yapılarıyla dikkat çekiyor. Yani kullanıcı bir süre sonra kullandıkça, kendisi bir şeyleri buldukça öğreniyor. Bazı özelliklerin farkına varıyor ve ondan sonra o özelliği kullanırken herhangi bir sorun yaşamıyor. RIM'de böyle olacağını düşünüyor. Sezgisellik sayesinde kullanıcıların bu çoklu dokunmatik hareketlerin neye yaradığını kendilerinin öğreneceğini söylüyor. Ekranın parmağınıza yukarı aşağıdan yukarı doğru sürüklediğinizde, diyelim mesela cihaz kapalıyken, cihazın ekranı kapalı, ekran kilidi aktif durumda, parmağınızı siz ekranın altından yukarı doğru hızlı bir şekilde sürüklediğinizde ekran kilidi kalkacak ve ekran açılmış olacak. Baktığımızda ana ekranda temel unsurların yer aldığını görüyoruz. Parmağınızı sağa doğru sürüklediğinizde farklı unsurlar görünüyor. BlackBerry Hub adı verilen bir unsur var. Bu BlackBerry Hub'da her türlü sosyal ağ hesabı, e-posta hesabı, Twitter hesabı, bunun gibi verilerin bildirimleri, mesajları toplanmış böyle bir toplu iletişim merkezi bulunmakta. Bu açıdan BlackBerry 10'un kullanıcıların, kişilerin iletişim ihtiyaçlarını karşılama konusunda oldukça iyi bir ortam sunacağını söyleyebiliriz. Aslında biliyorsunuz, kurumsal kullanıcılar oldukça sık şekilde kullanıyor e-posta işlerinden dolayı BlackBerry cihazlarını. BlackBerry 10'la birlikte halihazırda BlackBerry telefonları, BlackBerry 7 telefonunu kullanılan kullanıcılar, kurumsal kullanıcılar çok daha farklı, çok daha verimli bir deneyimle karşılaşacak gibi gözüküyor. Bunun dışında baktığımızda kullanıcı arayüzü oldukça güzel, hoş, göze hoş gözüküyor. Yazılar oldukça okunaklı. Menüler arasında gezinmek oldukça iyi. Zaten BlackBerry Playbook'ta görmüş olduğumuz o arayüze benzeyen bir arayüz var. Gerçek anlamda multitasking var. Android'de veya iOS'te gördüğümüz o işletim sistemi demeyeyim, uygulamanın en son halinin, bir dondurulmuş halinin çekilip kenara koyulması ve daha sonra kullanıcı o uygulamayı açtığında tekrar oradan devam ettirilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Uygulamalar arka planda çalışmaya devam ediyor. Tabii burada da pil ömrü konusu da göz önünde bulundurulmuş olmalı. Tabii bir uygulama, bir İşletim sistemi platformunun, mobil işletim sistemi platformunun başarıya ulaşması için en önemli etken artık uygulama ekosisteminin zenginliği. İşte bu noktada da RIM yaklaşık bir yıldır oldukça önemli çalışmalar yapıyor. Dünyanın dört bir yanında BlackBerry Jam etkinlikleri düzenlendi. Hatta en son geçtiğimiz yılın sonlarına doğru İstanbul'da da bir BlackBerry Jam etkinliği düzenlendi ve yerli yazılımcılara BlackBerry 10 işletim sistemi gösterildi. BlackBerry 10 işletim sistemiyle neler yapabilecekleri, ne fırsatların burada bulunduğu gösterildi. Baktığımızda BlackBerry 10 işletim sistemi için uygulama geliştirmek isteyenleri fazlasıyla zengin fırsatlar bekliyor. Farklı programlama dilleri kullanılabiliyor. HTML5 kullanılabiliyor. Web tabanlı uygulama geliştirip bunu düzgün bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz ya da doğal, yerel, native olarak adlandırılan kodlarla çalışıp o şekilde uygulamalar geliştirebiliyorsunuz. Yani RIM bu noktada sizin uygulamanızı, eğer bir yazılımcıysanız uygulamanızı BlackBerry platformuna getirmeniz için elinden gelen her türlü desteği sunuyor, her türlü kolaylığı gösteriyor. Aynı zamanda bir de biliyorsunuz Android uygulamalarını tekrar derleyip oldukça kısa bir sürede derleyip BlackBerry platformunda çalışır hale getirmek var. Tüm bunların sonucunda da lansmanda, gelecek hafta yapılacak lansmanla birlikte 70 bin civarında bir uygulamanın, BlackBerry 10 uygulamasının halihazırda cihazlarla birlikte piyasaya sunulması bekleniyor. Baktığımızda zaten RIM'in CEO'su Thorsten Ince da açıklamıştı daha önce. Rakip Microsoft Windows Phone'u geçip 3. sıraya oturmak mantıklı bir hedef. Çünkü iOS ve Android oldukça ileride, ister pazar payı olsun ister uygulama ekosisteminin büyüklükleri olsun oldukça ileride duruyorlar. Bu nedenle üçüncülük için Windows'u gözlerini kestirmiş olmaları, Windows Phone işletim sistemini gözlerini kestirmiş olmaları mantıklı. Zaten baktığımızda arada ekosistem açısından, uygulama ekosistem açısından ve cihazların yaygınlığı açısından da çok bir fark yok. Üstelik baktığımızda mesela Türkiye için konuştuğumuzda da RIM Microsoft'un Windows Phone'un çok gerisinde olmayacak. Ne de olsa Windows Phone 8 cihazları da yılın sonu itibariyle, Kasım 2012 itibariyle Türkiye'ye girmişti. Baktığımızda BlackBerry 10 cihazı, ilk BlackBerry 10 cihazı da büyük ihtimalle gelecek ayın sonlarına doğru Türkiye'de de piyasada olacak. Bu belki Mart başına da sarkabilir ancak son edindiğimiz bilgi Şubat sonu gibiydi. Bunu tabii biraz daha kesinleşince size Teknoblog'dan duyuracağız. Bunu belirtelim. Yani arada çok bir fazla fark yok Türkiye gibi ülkelerde. Tabii durum Amerika'da, Avrupa'da biraz daha farklı olabilir. Çünkü orada Windows Phone yaklaşık 2,5 yıldır bulunuyor ve belli bir pazar payına erişmiştir. Ancak bakalım kullanıcılardan iyi tepki gelirse belki aradaki fark hızla kapatılabilir. Bunu göreceğiz. Ne demiştim? Uygulama ekosistemi 70 bin uygulama var demiştim. Baktığımızda tabii bu uygulamaların nitelikleri de oldukça önemli. Çünkü nicelikten daha çok artık nitelik önemli. Çünkü kullanıcılar diyelim ki çok sık kullandıkları Dropbox olsun, Evernote olsun bunun gibi uygulamaları doğrudan servisi sunan yazılımcı tarafından, yazılımcı şirket tarafından sunulmasını bekliyor, tercih ediyor. Şuradan bir örnek vereyim. Mesela Google Android uygulamaları zaten var. iOS tarafına da önem veriyor. Orada da Google'ın her türlü servisinin uygulamasını görüyoruz. Yavaş yavaş artık liste tamamlanmakta. Ama Windows Phone tarafına baktığımızda Google'ın o taraf için geliştirdiği herhangi bir uygulama yok. Bu noktada neye muhtaç kalıyoruz? Üçüncü taraf yazılımcıların Google'dan farklı yazılımcıların geliştirdiği çeşitli Google uygulamalarını kullanmak zorunda kalıyor kullanıcılar. Bunlar da güvenlik anlamında çok hem güvenlik olsun hem kullanıcı deneyimi olsun, düzgün bir kullanıcı deneyimi olsun çok da tercih edilesi bir durum ortaya çıkarmayabiliyor. İşte aynı mevcut durum RIM'in mağazası içinde, BlackBerry 10 içinde geçerli olabilir. Bakalım cihazlar piyasaya çıktığında ilk bakacağımız alanlardan bir tanesi uygulama mağazası olacak. Bakacağız uygulama mağazasında ne kadar seçenek var. RIM sosyal medya uygulamalarının Facebook olsun, Twitter olsun, Foursquare, LinkedIn bunların başlangıçta işletim sisteminde uygulama mağazasında bulunacağını açıklamıştı. Bu konuda sorumu yönelttim. Merak ediyordum çünkü acaba bu uygulamalar doğrudan Facebook, Twitter gibi bizzat şirketler tarafından geliştirilen uygulamalar mı yoksa burada daha önce olduğu gibi üretici hanesinde RIM'in adı mı yazıyor? İkinci durum geçerliymiş. Üretici hanesinde, üretici boşluğunda RIM'in adı yazıyor. Yani bu Facebook uygulamalarını, sosyal medya uygulamalarını RIM kendisi geliştiriyor. Tabii bu noktada bu sosyal ağların sunmuş olduğu API'lardan yazılım geliştirme arayüzlerinden fazlasıyla yararlanıyor ve kullanıcılara normal diğer platformlarda bulunan uygulamalara eşdeğer bir deneyim sunuyor. Bu noktada baktığımızda her bir servisin, ister Twitter olsun ister Facebook olsun, bunların HTML5 tabanlı versiyonları da oldukça gelişmiş halde. Her ne kadar native tarafa, yerel uygulamalara kayıyor olsalar da web tabanları yüze baktığımızda HTML5 ile çalışıyor ve sonuçta onu alıp başka bir platforma uyarlamak çok zor olmuyor. Zaten RIM de bunu yapmış. Bunun dışına baktığımızda Dropbox bulut depolama desteği. Normalde belki bir Dropbox uygulaması olmayabilir başlangıçta BlackBerry 10'da. Ancak işletim sisteminin çekirdeğine Dropbox desteği entegre edildiği için kullanıcılar bulut depolama servislerinden de yararlanabilecek. Yani benim elde ettiğim izlenim şu: RIM kullanıcıların temel ihtiyaçlarını herhangi bir uygulama yüklemelerine gerek kalmadan doğrudan işletim sistemi seviyesinde sunacak. Diyelim ki Facebook, Twitter, Google Talk, Yahoo Messenger bu gibi iletişim uygulamalarını herhangi bir sorun olmaksızın, bir uygulama indirme ihtiyacı hissetmeksizin kullanmak mümkün olacak. Bunun dışında yine belirttiğim gibi Dropbox bulut depolama servisinden yine doğrudan işletim sistemi üzerinden yararlanma fırsatını elde edeceksiniz. Zaten e-posta desteği olsun, takvim kişi senkronizasyonu olsun, bunlar da işletim sisteminin kodlarına, çekirdeğine entegre edilmiş olacak. Bunu belirtelim. Bakalım, Türkiye'de gerçekten oldukça zorlu bir mücadele bekliyor RIM'i. Doğrusunu söylemek gerekirse genellikle muhafazakar bir kullanıcı kitlesi var Türkiye'de. Alışkanlıklarını değiştirmek konusunda dirençli davranan. Ancak ve ancak bir kere değişimi kabullendikten sonra da oldukça hızlı bir şekilde bu değişime ayak uyduran bir kullanıcı kitlemiz var. Ve RIM'in de zorlu bir süreç bekliyor. O eşiği kullanıcılara geçirmesi gerekiyor. Tabii bu noktada hem e-posta servisi, e-posta desteği hem de BlackBerry Messenger platformu oldukça önemli bir işlev görecek. Bu arada şunu da söyleyelim. BlackBerry 10 cihazları, Türkiye'de satılacak olan BlackBerry 10 cihazları bireysel kullanıcılara satılırken bir BIS paketi zorunlu olmayacak. Daha önce BlackBerry cihazlarında, BlackBerry 7 tabanlı cihazlarda herhangi bir bu cihazlardan bir tanesini aldığınızda BIS servisinde satın almanız gerekiyordu. Ancak bu sayede 3G üzerinden internete bağlanmak veya BBM'i kullanmak veya RIM'in geliştirdiği sosyal medya uygulamalarını 3G üzerinden kullanmak mümkün oluyordu. Ancak yeni durumda bireysel kullanıcılar için böyle bir durum söz konusu olmayacak. Tabii ki kurumsal kullanıcılar için yine BlackBerry Enterprise paketleri, BlackBerry kurumsal paketleri sunuluyor olacak. Bunu da bir dipnot olarak, aslında benim önemli gördüğüm bir not olarak belirtelim. Gelecek hafta Çarşamba günü lansman gerçekleştirilecek ve ilk cihazlar karşımıza çıkacak. İlk etapta sadece dokunmatik ekranlı cihazın piyasaya çıkması bekleniyor. Onu fazla vakit fazla bir zaman geçmeden hem dokunmatik ekranlı hem de QWERTY klavyeli ikinci BlackBerry cihazı izleyecek. Bunu da belirtelim. Haftaya Çarşamba günü detayları, bu BlackBerry cihazlarıyla ilgili detayları da Teknoblog'da bulacağınızı belirtelim. Geçelim Twitter'a. Twitter son zamanlarda sadece yazılı paylaşımı değil, diğer unsurları kullanan paylaşımlar konusunda da ön plana çıkma gayretinde. Geçtiğimiz yılın sonlarında fotoğraf filtrelerini uygulamaları içerisinden sunmuştu Twitter, bildiğiniz gibi. Hatta Instagram'la biraz sürtüşme de yaşamıştı. Instagram fotoğraflarının Twitter üzerinden gösterilmesi konusunda aslında o noktada Instagram olayı başlatan taraf olarak dikkat çekiyordu. Tabii bunun üzerine Twitter'ın da fotoğraf filtrelerini sunmuş olması biraz ilginç olmuştu. İlginç bir tesadüf olmuştu. Twitter video tarafında da önemli bir adım atıyor, bunu söyleyebiliriz. Aslında geçen yılın içerisinde bunun işaretleri verilmişti. Vine adı verilen bir servis vardı ve bu servis kısa videoların paylaşılmasına olanak sağlayacaktı. Twitter bu Vine'ı henüz servis faaliyete geçmemişken satın aldı ve kendi bünyesi altında çalışmaları devam ettirdi. Ve Vine'da dün itibariyle kullanıma sunuldu. Da aslında dün kullanıma sunulmadan önce işaretleri verilmeye başlanmıştı Twitter tarafından. Bizzat Twitter CEO'su Dick Costolo bu yeni servisi kendi kişisel hesabı üzerinden denemişti. Vine üzerinden çekmiş olduğu bir videoyu paylaşmıştı Twitter hesabı üzerinden. Biz de bunun haberini size vermiştik. Hemen bunun sonrasında da Vine uygulamasının yayınlandığı haberi geldi. Vine uygulaması neye fırsat veriyor? Twitter kullanıcıları bu uygulama sayesinde tweetlerine 6 saniyelik kısa videolar ekleyebiliyor. Twitter'ın mantığı ne? 140 karakterle ne düşündüğünü anlatmak, meramını anlatmak. İşte Twitter video içinde 6 saniyenin yeterli olabileceğini düşünüyor. 6 saniye içerisinde bir videoyla mesaj vermek. Yine kısıtlı bir süre, yine insanları zorlayan, yaratıcılıkları zorlayan kısa zamanda gereken mesajı verme gayreti. Bakalım Vine kullanıcı tarafında ne gibi bir ilgi görecek, bunu merak ediyoruz. Bu arada Facebook üzerinden de paylaşabileceği söylenmişti Vine videolarını, ancak sonra çıkan haberler Facebook'un Vine'ı engellediği şeklindeydi. Böylelikle Instagram'ın sahibi olan Facebook'un Twitter'a bu şekilde misilleme yaptığı söylenmişti. Oldukça ilginç bir durum. Yakından takip etmeyi sürdüreceğiz bu konuyu. Vine uygulaması App Store'da bulunuyor şu anda. Ücretsiz olarak indirip deneyebilirsiniz. Oldukça ilginç işler ortaya çıkarabilirsiniz. Bu uygulamanın bir incelemesinde Teknoblog'da yer alacağını belirterek bu konuyu da burada kapatalım. Birkaç cihaz dedikodusuna geçelim. Mobil Dünya Kongresi gelecek ay düzenlenecek ve bunun öncesinde de çeşitli dedikodular ortalıkta dolaşıyor. Samsung HTC gibi üreticilerin bu etkinlikte 2010 13'ün ilk gözde cihazlarını kendi markaları altında sunacakları ilk gözde cihazları çıkarmaları bekleniyor. Samsung tarafında Galaxy Note serisine 8 inç ekranı sahip yeni bir üyenin katılacağı söyleniyor. Aslında bunun işareti bizzat Samsung'un mobil birim yöneticisi tarafından verilmişti. Ve bu Galaxy Note 8 olarak anılan cihazın detayları ile ilgili yazılar yaklaşık bir haftadır ortalıkta dolaşmaktaydı. Biz de zaten Teknoblog'da bunlara yer veriyoruz. Son olarak dün itibariyle internete bir fotoğraf düştü. Aslında birkaç fotoğraf düştü ve biz de bunu zaten Teknoblog'da haberleştirdik. Galaxy Note 8'in kullanımda olduğu fotoğraflar bunlar. Baktığımızda tasarım açısından Galaxy Note 8'in Galaxy Note 2'ye benzediği gözüküyor. Galaxy S3 ve Galaxy Note 2'deki o tasarımın, yuvarlak köşeli tasarımın, beyaz renkli tasarımın olduğunu görüyoruz. Samsung bu Galaxy Note 8'de dikey kullanıma odaklı bir yerleşim yapmış. Şöyle ki Samsung logosu ekranın kısa kenarının üstünde yer alıyor. Buna karşılık navigasyon tuşları da fiziksel ana ekran tuşu ve onun iki yanına yerleştirilmiş menü ve geri tuşları da kapasitif dokunmatik tuşlar da ekranın altında, kısa kenarın altına gelecek şekilde yer alıyor. Önde bir de kamera var gördüğümüz üzere ve sensörler var. Aslına baktığımızda Galaxy Note 8 kocaman bir akıllı telefon görünümüne sahip. Ve bu telefon ne gibi teknik özellikler taşıyacak, ona bakacak olursak 8 inç ekran dedik. Bu ekran 1280x800 piksel çözünürlüğe sahip olacakmış. 2 GB RAM de bu cihazda yer alacak özellikler arasında bulunuyor, iddia ediliyor. Android 4.2 Jelly Bean yüklü gelecekmiş. Muhtemelen bunun üzerinde TouchWiz kullanıcı arayüzü de çalışacaktır. Aynı zamanda yine cihazın sağ alt köşesinde S Pen kapasitif kalem içinde özel bir yuva bulunacak. Yani Galaxy Note adı üzerinde bu cihaz ekran üzerinde çizimler yapmaya, notlar almaya izin verecek. Aslında ne Galaxy Note 10.1 gibi çok büyük, ne de Galaxy Note 2.2 gibi nispeten küçük bir cihaz, kesmeyenler için, bunlardan tatmin olmayanlar için bu Galaxy Note 8 iyi bir cihaz olabilir. Gerçekten bu gibi cihazlar hem taşınabilirlik açısından hem de kullanım açısından oldukça düzgün bir deneyim sunmakta. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde Galaxy Note 8'in neye benzediğini resmi fotoğraflarıyla, resmi duyurusuyla birlikte görmüş olacağız. Bunun dışında HTC'nin de Mobil Dünya Kongresi'nde 2013'ün ilk gözde telefonunu ortaya çıkarması bekleniyor. Şu sıralar M7 kod adıyla bu cihazın ortalıkta dolaştığını görüyoruz. M7 Android işletim sistemiyle çalışan bir cihaz olacak ve farklı fotoğrafları geçtiğimiz günlerde internet sızdı. Bir tanesinde HTC'nin görmüş olduğumuz o Windows Phone cihazlarındakine benzer bir tasarım söz konusuydu. Başka sızan bir fotoğrafta ise ne gördük? Biraz daha geçen yılın o One serisi cihazlarına benzer bir tasarım gördük. Tabii yine ekranın altında kapasitif dokunmatik tuşlar var. Yalnızca normalde ortada yer alan ana ekran tuşunun yerinin çoklu görev tuşuyla değiştirildiğini gördük. Esas olarak bir de farklılık Sense arayüzünde olacak. HTC'nin bu yeni serisinde, yeni cihazlarında HTC Sense 5'in gelmesiyle birlikte özellikle ana ekran bileşenlerinde farklılıkların olacağı göze çarpıyor. Fontlar, yazı tipleri değiştirilmiş. Bileşenlerde daha önce rengarenk bileşenlerin yerine sadece siyah beyazın kullanıldığı biraz da sade duran bileşenler alacak gibi gözüküyor. Yine ikonlarda da sadeleştirme yapılmış. Öncesine göre biraz da tek tip ikonlar var. Tabii bu yalınlığın, sadeliğin cihazı biraz daha hoş gösterdiğini, daha böyle rahatlatıcı gösterdiğini söyleyebiliriz. HTC M7 diye arama yaparsanız Teknoblog'daki arama motorunda bahsettiğim fotoğrafları çok daha rahat bir şekilde görme fırsatı bulabilirsiniz. Bu cihaz da merakla beklediğimiz cihaz arasında yer alıyor. Muhtemelen yine 4 çekirdekli işlemci, 5 inç 1080p ekran muhtemelen bu şekilde özelliklerle çıkacaktır. İlerleyen haftalarda Mobil Dünya Kongresi'nde bu cihazı da görme fırsatı bulacağız. Bunun dışında bir de ortalıkta iPhone Math adı verilen bir cihazın dedikodusu dolaşmaya başladı. Apple'ın bu yıl içerisinde kaç tane iPhone çıkaracak konusunda farklı farklı haberler ortalıkta dolaşıyor. Biz pek fazla bunlara itibar etmiyoruz. Genellikle beklentimiz yine Apple'ın bu yılın sonlarına doğru iPhone 5'in aynı kasasına sahip olan, buna karşılık ufak tefek donanım güncellemeleri sahip, tıpkı iPhone 4 ile iPhone 4S arasındaki ilişkiyi yansıtacak şekilde iPhone 5S adı verilen bir cihaz bekliyoruz. Zaten çoğunlukla sektörün de beklentisi bu yönde. Şimdiden 2014 yılının cihazları ile ilgili beklentiler, dedikodular dillendirilmeye başlandı. İşte bu noktada da iPhone Math adı verilen 4.8 inç ekranlı bir cihazdan bahsediliyor. Baktığımızda ortalıkta bu cihazlara ait çeşitli prototipler dolaşıyor. Özellikle bir Rus sitenin çizmiş olduğu prototip oldukça ilginç. Bu prototipte şimdiye kadar ortalığa çıkmış olan iPhone dedikodularına da atıfta bulunuluyor. Mesela iPhone'un iPod Touch gibi farklı renkli kasalarda gelebileceği söyleniyordu. Buna bir de 4.8 inç ekranı eklemiş söz konusu Rus site ve ortaya ilginç bir prototip çıkarmış. Bu prototipe baktığımızda ana ekranda 5 yerine 6 uygulama satırının yer aldığını görüyoruz. Böylelikle de aslında 4.8 inçlik büyüyen ekranın potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi sağlanmış oluyor. Aslına bakarsanız 6 uygulama satırının olması bir anlamda bu cihazın gelecekte iPhone 6 olarak çıkmasına da güzel bir bağlantı kurduğunu söyleyebiliriz. iPhone 5'te biliyorsunuz 5 uygulama satırı vardı ve bazıları bu 5 rakamının bu 5 uygulama satırını temsil ettiğini, işaret ettiğini söylüyordu. Eğer 6 uygulama satırı olsa iPhone 6'da bu noktada güzel bir rastlantı olabilir. Normalde 4.8 inç biraz büyük gibi gözüküyor Apple'ın standartlarında, ancak biliyorsunuz rekabet giderek daha üst cihazlara, daha üst ekran büyüklüklerine kaymış durumda. Baktığımızda Android cihazlarında 5 inçlik ekranlar, 5 inçin üzerindeki ekranlar giderek daha fazla standart haline geliyor. Oralarda aşırı bir tüketim söz konusu. Buna karşılık Apple biraz daha muhafazakar tavır takınmakta. Şirket 3,5 inçten 4 inçe bile daha yeni çıktı. Bakalım bundan sonra atacağı büyüklük adımları o kadar çabuk olur mu? Bu noktada soru işaretlerini taşımaya devam ediyoruz. Kafamızda soru işaretleri bulunmaya devam ediyor. Tabii ilerleyen zamanlarda özellikle 2014'e girdiğimizde bu alanda çok daha fazla haber görebiliriz. İpucunun ortaya çıktığını görebiliriz. Tabii bu çıkan haberlerin yanlış olmadığını da düşünebiliriz. Çünkü prototipler Apple tarafından sürekli üretiliyor. Apple'ın tasarım laboratuvarları boş durmuyor. Uzak doğudaki üreticilere farklı prototipler üretiliyor. Zaten bu prototipler çok kolay bir şekilde dışarı sızıyor ve bu sızıntılar sayesinde de biz teknoloji sitelerinde farklı kaynaklarda iPhone modelleri ile ilgili, geleceğe dönük iPhone modelleri ile ilgili çeşitli haberleri okuyoruz. Ve anlaşılıyor ki Apple aslında Her ne kadar dediğimiz gibi muhafazakar bir tutum takınsa da ekran konusunda, bir yandan da her türlü fırsatı değerlendirmeye devam ediyor. Ancak herhalde 4.8 inçlik ekrana çıkacak olursa iPhone'un ekranı sadece boydan bir uzama durumu söz konusu olmayacaktır. Yani şu anda iPhone 5'te olduğu gibi cihazın eni aynı kalıp da boyu uzaması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Öyle bir şey olursa oldukça garip görünüşlü bir cihaz karşımıza çıkar. Çubuk gibi bir cihaz karşımıza çıkar. Herhalde Apple 4.8 inçe çıkınca biraz da ekranın genişliğinde oynama yapacaktır diye düşünüyoruz. Dediğimiz gibi bu 4.8 inçlik cihazın aslında bazıları Haziran'da ortaya çıkabileceğini söylemişti. Ancak baktığımızda Apple artık tüm cihazlarını yıl sonuna doğru çıkarmak gibi bir eğilim göstermeye başladı ki bu yılda farklı olmayacaktır. Muhtemelen farklı tasarımda bir iPhone'u 2014 yılı içerisinde görmüş olacağız. Bülteni kapatmadan önce son haberimize geçelim. Önemli gördüğüm bir haber, ilginç bir haber. Ağ yönlendiricileri konusunda, ağ ekipmanları, özellikle ev ağlarının ya da küçük iş yeri ağlarının kurulumu konusunda oldukça önemli bir şirket olan Belkin, Linksys'i, yine aynı alanda faaliyet gösteren Linksys'i Cisco'dan satın alıyor. Aslında Cisco Linksys'i birkaç sene önce almıştı. Cisco biliyorsunuz özellikle kurumsal pazarda oldukça aktif olan bir şirket, ağ şirketi. Ve şirket kurumsal taraftan biraz daha bireysel pazara kaymak için, o alanda da iddialı hale gelmek için geçmişte çeşitli satın almalar gerçekleştirmişti. Örneğin Philips adı verilen video kameralar, hatırlarsanız kompakt, rahat taşınabilen video kameralar vardı ki 720p, o zaman oldukça iyi sayılabilecek bir video kalitesinde çekim de yapıyordu bunlar. Cisco bu Philips'i satın almıştı ve satın aldıktan sonra bir iki ürün çıkardı. Ondan sonra markayı götüremedi ve Philips kayboldu gitti. Ancak o fikirden yola çıkan Sony, Panasonic gibi üreticiler farklı şekilde, farklı tasarımla sahip Philips benzeri kameralar ortaya çıkarmıştı. Linksys ile de birlikte benzer bir durum söz konusu oldu aslında. Biliyorsunuz Linksys modemler etrafta fazlasıyla var. Türkiye'de de satılmakta ve ev kullanıcıları da ADSL kullanıcıları diyelim mesela. Şimdi fiber kullanıcılar, kablo kullanıcıları bu Linksys cihazlarını ister modem olsun ister sadece ağ yöneltici işlevi görüyor olsun fazlasıyla tercih ediyorlardı. İşte Cisco geçtiğimiz yıllarda bu Linksys şirketini satın almıştı ve bu faaliyetleri de çatısı altına katmıştı. Ancak görüyoruz ki satın alma gösteriyor ki Cisco bu markayı da dilediği gibi, planladığı gibi kullanmayı beceremedi. Aslında Cisco'nun Linksys'i elden çıkaracağı geçtiğimiz aylardan itibaren işaretlerini almaya başlamıştık bunu. Ve bu Belkin anlaşmasıyla da satışın gerçekleşeceği, Cisco'nun Linksys'i elden çıkaracağı resmileşmiş oldu. Belkin'in Linksys'i çatısı altına katmasıyla birlikte pazar payı %30'a fırlamış olacak ve bu alanda diğer şirketler olan Netgear, D-Link gibi şirketlere karşı önemli bir avantaj elde etmiş olacak Netgear. Bu arada Netgear'ın Linksys markasını sona erdirmeyeceği, rafa kaldırmayacağı ve markayı korumaya devam edeceği söyleniyor. Bakalım nasıl bir seyir izleyecek. Satın alma işlemleri gerçekleştirdikten sonra artık yeni dönemi biraz daha ilgiyle takip edeceğiz. Bu arada satın alma şartları, yani Belkin'in Cisco'ya Linksys için ne kadar para verdiği de bilinmiyor. Bu arada aslında Linksys markası ile birlikte Cisco'nun bu ev ağları biriminin altında bulunan çalışanlar, teknolojiler vesaire her türlü işler Belkin'e devredilmiş oluyor. Bunun da altını çizerek belirtelim. Teknoblog Podcast'ten bu haftalık bu kadar. 21 Ocak haftasının önemli gelişmelerini yaklaşık 50 dakikalık bir sürede sizlere aktarmaya çalıştım. Gelecek hafta Şubat ayının ilk gününde, belki de Ocak ayının son gününde, duruma göre değişiyor bu, yine karşınızda olacağım. Ocağın son haftasında öne çıkan gelişmeleri sizlere aktaracağım. Teknoblog'da yine teknoloji dünyasının en son gelişmelerini ve yeni çıkan en son ürünlere ait haberleri bulmaya devam edeceksiniz. Teknoblog.com sizin her zaman ziyaretinizi bekliyor. Yine Twitter, Facebook ve Google Plus üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Bunların da adresleri facebook.com/teknoblog, twitter.com/teknoblog ve google.com/artıteknoblog. Bu arada Avea Mobile Life dergisinin, ücretsiz teknoloji dergisinin App Store'da yer aldığını, iPad ve iPhone tarafından, iPhone cihazları ve iPad tarafından okunabildiğini belirtelim. Bu derginin içeriğinin de Teknoblog tarafından hazırlanmış olduğunun altını çizelim. Bunu da podcast'i kapatırken belirtmiş olalım. Ufak bir reklamımızı da yapmış olalım. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Gelecek hafta yeni bir podcast programıyla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.